Kanada Geyikleri'nin bu bölümünde sizi Kanada'nın ta diğer ucuna British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrine götürüyoruz. Gönül isterdi ki uçalım gidelim, bu videoyu orada çekelim ama ne yazık ki hem pandemiden dolayı hem mesafeden dolayı bunlar şimdilik çok mümkün olmuyor. O yüzden size online bir bölüm bekliyor. Peki bakalım biz bu hafta kimle konuşacağız ve kimin hikayesini dinleyeceğiz?
Bugün hikayesini anlatacağımız kişi Ahmet Ülker. Kendisi tam 40 yıldır Kanada'da yaşıyor ve 37 yıl mühendislik ve yöneticilik yaptıktan sonra emekli olmuş. Emekli olduktan sonra da boş durmamış tabii, Vancouver'ın ilk Türk marketini açmış. Bununla da yetinmemiş, şimdi ise kendi soyadından yola çıkarak Ülker markasını kurmuş ve bu Ülker markası adı altında rakı üretiyor. Yani Kanada'nın ilk rakı üreten Türk üreticisi diyebiliriz kendisi için. Tabii bir başkası yoksa. Şimdi ona bağlanacağız, Vancouver'a bağlanacağız ve Ahmet Ülker'in 40 yıllık hikayesini dinleyeceğiz. Daha doğrusu hayatının bir özetine tanık olacağız. Ahmet Bey, hoş geldiniz Kanada Geyiklerine.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kanada Geyikleri izleyenlere başta bahsettik aslında kim olduğunuzdan ama öncelikle sizi yine de bir tanımak istiyoruz sizin cümlelerinizle. 40 yıldır Kanada'dasınız. Buraya 40 yıl önce yolunuz nasıl düştü?
Valla ben İzmir'in Tere kazasından Orta Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliğini bitirdim. Orada 2 sene asistanlık yaptım. Fakat o zamanlar siyasi durum bayağı karanlıktı. Çok bomba patlardı, her gün birkaç kişi öldürdü. Baktım burası çok karışık. Dedim ben bir askerliği yapayım önce dedim. Askerliğimi Yassa'da ve Gölcük'te yaptım. Onlar tam çıkmadan bir ay önce Kanada'da iki kızla tanıştık. Dediler ya sen Kanada'ya niye gelmiyorsun? Burada işler iyi dediler. Alberta'da mühendise çok ihtiyaç var. Alberta'nın nerede olduğunu bile bilmiyorum. Yan tarafta kitapçıya gidip baktık. Neredeymiş bu Alberta? Baktım iki yer var. Edmonton, Calgary. Dedim herhalde Edmonton kuzeyde olduğundan daha soğuktur. Ben Calgary'ye gideyim dedim. Müracaat ettim ve hemen kabul ettiler. Dediler bekarsınız, İngilizce biliyorsunuz, mühendislik dereceniz var. Kısacası Calgary'ye gittim 40 sene önce. O zamandan beri de buradayım.
Calgary'den sonra da British Columbia'ya döndünüz değil mi?
Calgary çok soğuktu. Geldiğim gün benim bütün valizlerim kaybolmuştu. Elimde bir tek el çantası var. Sabahleyin çıktım. Pazar günüydü. Hiç unutmuyorum. Yürüyorum. Bir şey yapmam lazım. Ne yapacağımı da bilmiyorum henüz. Baktım birkaç kişi grev gibi ellerinde pankartlarla dolaşıyorlar. Gittim ya dedim ne oluyor? Ya dediler biz filmciyiz sinemalarda. Bizim maaşımızı yarıya katmak kesmek istiyorlar. O yüzden protesto ediyoruz. Aa dediler senin işin yoksa bize yardım et. Verdiler bana da bir tane pankart. Ben de geldiğimin daha 24 saat az dışarıda herhalde polis gelse yakalasa oğlum sen buraya dert getirmeye mi geldin diye atarlardı herhalde. Ondan sonra onlarla dost oldum. Dediler ki burası soğuk sen içeri gir dediler. Bana film değiştirmesini öğrettiler. Ben de yavaş yavaş onlarla hatta bana iş de bulacaklardı. Fakat ya dedim ben mühendisim ben de mühendislik yapayım. Ama her sinemaya gittiğimde projeksiyon odasına gidip filmleri bedava seyrediyordum. Tamam. Ama Calgary çok soğuktu. Ondan birkaç bir hafta sonra falan -47'ye düştü. Ya evet. Dedim ben burada ne yapıyorum? Neyse bir iş buldum. Çalışırken benim patronum Vancouver'a taşındı. Ya dedi Vancouver güzel. Ben de İzmirli. Denizi severiz biz. Ya dedi Vancouver'da deniz var. Hava da daha güzelmiş. Ona rica ettim. Dedi yalnız hemen götüremem. 2 sene sonra beni oraya transfer etti. Yani kısacası o zamandan beri Vancouver'dayım.
Ahmet Bey çok güzel kolay anlatıyor böyle. Hani bir anda gittim Kanada'ya gibi ama 40 yıl önce bir mühendis için Kanada'ya gelmek daha kolaydı büyük ihtimalle. Şimdi kimse herkes Express Entry puanlarıyla uğraştığı için ya bu kadar kolay mı demesin diye diyorum.
Evet çok önceden 40 yıl öncesinde tabii ki Kanada'ya gelmek bugünün şartlarına göre çok daha kolaydı. Peki Ahmet Bey şeyi sorabilir miyim? 40 yıldır buradasınız ve Kanada sizin için artık yani hani çok uzun yıllar yaşadığınız bir yer. Kısaca bize Kanada'yı anlatmak ister misiniz? Böyle sizin tecrübenize, sizin bakış açınıza göre Kanada nasıl bir yer?
Kanada bir defa çok güzel bir yer. Hani biz her zaman Türkiye'miz çok güzel deriz. Hakikaten de güzeldir. Ama Kanada'nın güzelliği inanılmaz. Bilhassa ben mühendis olarak Kanada'nın hemen hemen her tarafına gittim. Kuzeyde projelerimiz olurdu. Bilhassa Kızılderili kabilelerinin. Bunların gitti bazı yerlerde yol yok. Uçakla gideriz. Helikopterle gideriz. Gezerken görüyorsun çok güzel bir yer. Vancouver ve Victoria hariç soğuk bir yer. Calgary'de 2 sene oturduktan sonra ya dedim ben burada ne yapıyorum? Ama yaz geldiği zaman bütün kışı unutuyorsunuz. Calgary'de bilhassa 30 derecenin üstünde herkes dolaşıyor. Yani iyi tarafları var. Ama Kanada biraz kozmopolit, çok düzenli, çok emniyetli bir yer. Ben sabahleyin bisiklete binip downtown'a giderim. Saat 4'te kalkarım, 4.30'da yola çıkarım. Bir saat sürüyor gitmem ve Kanada'nın en kötü sokağından geçerim. Ama en ufak bir şey olacak diye bir korkum yoktur. Hiçbir şey olmaz. Hani görürsünüz fakirler var. Burada da var evsizler. Onlar da yatıyorlar sokakta. Fakat hiç kimse kalkıp seni rahatsız etmez. Yani emniyetli bir yer. Onun harici ilk geldiğim zamanlar tabii Kanada'da fazla ırkçılık yok. Ama o zaman biraz daha vardı. Yavaş yavaş o da kalkmaya başladı. Bugün gittiğin zaman bütün bir büyük bir şirkete girin. Departman başkanları Japon olur, Çin ne olur, Türk olur, Pakistanlı, Hintli, her çeşit milletten insan var. Artık yavaş yavaş biraz daha millet birbirine karışmaya başladı. Yani o bakımdan Kanada çok iyi bir yer, düzenli bir yer. Politikacılar her yerdeki gibi politikacı. Kalkıp da bizim politikacılar daha iyi demeyeceğim ama hiç olmazsa dinliyorlar. Ne bileyim sen bir şirkete, bir partiye oy verirsin, o kaybeder. Gidip öbür partiden kazanan politikacıya gidip ya benim derdim var şu dediğin zaman yardım etmeye çalışır. Yani o bakımdan Kanada çok iyi bir yer.
37 yıl mühendislik yaptınız. Tam olarak ne yaptınız? Hangi iş kollarında çalıştınız? Ve Kanada'da geçen bu sürede hayal ettiğiniz her şeyi yapabildiğinizi düşünüyor musunuz? Mutlu musunuz Kanada'da olmaktan?
Vallahi 40 sene burada olduktan sonra zaten mutlu değil diyemem. benim hanım buralı, çocuklar burada, ikisi de burada. Kızım uzun süre Londra'da çalıştı, İngiltere'de. O da yeni geldi, yeni bir torunumuz oldu. Onun da kocası İngiliz. Tamamen karıştık yani. Benim zaten çocuklar yarı Türktü. Şimdi torun 1/4 Türk oldu. Mutlu muyum? Evet. Yani başladığımda Kanada'da ben mesela Calgary'de bir endüstri bekledim. Ben yüksek akım elektroniği yani high current electronic mühendisiyim. Hiçbir şey yoktu. Endüstri yok Calgary'de. Calgary'de petrol ve hayvancılık ve çiftçilik vardı. Ya dedim burada istediğimi yapamadım. Mecburen bina elektrifikasyonu yani proje çizimleri işine girdim. Sonra Vancouver'a gelince ona devam ettim. Sonra beni bölüm başkanı yaptılar. Hatta o zaman herhalde İngiliz olmayan tek bölüm başkanı bendim. Yavaş yavaş şirkette büyüdük. O zaman Reed Crowder dediğim şirkette ortak oldum. Ve onların elektrik bölüm başkanı vice president olarak vazife gördüm. Sonra bu şirketi satınca Keen Engineering diye başka bir şirkete girdim. Onların da elektrik bölümü yoktu. Onu sıfırdan kurdum. Orada da vice president. Sonra Keen'i satınca çok büyük bir şirket var. Şimdi Kanada'da, Türkiye'de de ofisleri var Stantec diye. Stantec'in Vancouver'da bölüm başkanı oldum. İyiydi. Yani eğlenceliydi. Fakat büyük şirket biz Türk'üz. Biz kolay kolay kuralları sevmeyiz. Orada kural, her şey kural. Tuvalete gideceksen form dolduracaksın. Dedim ben bu işi yapamayacağım. Bir ufak bir şirket vardı Victoria'da elektrik. Dedim ben bunu satın alayım. Oraya gittim. Çok büyük bir miktarda hisselerini satın aldım. Onların Vancouver ofisini açtık. Daha sonra Calgary ofisini açtık. Gittik Edmonton ofisini açtık. Şirketi 10 kişiden, 10-15 kişiden 100 kişi haline getirdik. Kanada'nın en büyük elektrik şirketlerinden birisi oldu. Sonra devam ediyoruz. Ya dedim ben buna devam etmek istiyor muyum? Ne yapmam lazım? Yaşım 65 oldu. Ya dedim burada kalırsam çok iyi para kazanacağım. Ama elimde çok para olacak. 70 yaşında olacak. Ne yapacağım o parayı? Bir cuma günü bira içerken aklıma geldi. Ya dedim ben emekli olayım. Gittim dedim pazartesi günü ben dedim emekli oluyorum. Onlar da sevindiler. Çünkü parayı onlar kazanacak artık. Ve emekli oldum. Tabii eve geliyorsun emeklisin. Hanımla beraber her dakika beraber. En sonunda ya dedim ben burada evde kalırsam boşanacağız. Ne yapayım? Burada Orta Doğu ürünleri, Akdeniz ürünleri satan bir yer vardı. Oradan alışveriş ediyordum. Jack diye bir sahibi vardı. Ya dedi Jack ben emekli olacağım. Burayı alsana dedi. Ya dedim ben tek başıma yapamam. Ama bir Türk ortak buldum. Orayı satın aldık ve orayı Türk marketi haline getirdik. Hala adını Vancouver Specialty Foods diyoruz ama Türkiye'de markette ne bulabiliyorsanız hemen hemen hepsi var.
Aslında ben de tam şeyi soracaktım. Uzun yıllar mühendislik ve yöneticilik kariyerinizden sonra böyle bir anda Türk marketi açmak, sonrasında şimdi rakı üretmek, hani bu nokta, o noktadan bu noktaya nasıl geldiniz? Tam onu soracaktım. Zaten
boşanmamak içinmiş.
Gerçek o. Bir de yani sabahleyin kalkıyorsun, ne yapacağım diyorsun. Emekliysen hani kalkıp da Türkiye'deki gibi hadi gideyim kahveye, arkadaşlarım var, iskambil oynarız bütün gün. Zaten ben böyle hareket etmeden duramam. Devamlı olarak bir şeyler yapmam lazım. O yüzden iyi oldu bu market işi ama markette pek görevim yok. Benim ortağım Murat bütün dükkanı o idare ediyor. Benim dükkanla pek alakam yok. Sadece idari işlere bakıyorum. Sonra baktım ya dedim benim her zaman ben şeyi çok severim. Fıçı birayı. Her yerde microbrewery açılıyor. Yazdım bir tane bunlardan açayım. Baktım açması 3 sene falan sürecek. O zaman dedim gidip bir tanesini satın alayım. Tam düşünürken oğlumun bir arkadaşı vardı. Ya dedi ben dedi bir micro distillery açtım. Damıtane açtım. Karım da kayınpederim ve kayınbiraderle. Ya dedi ben dedi boşanıyorum. İşler çok karışık burada. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok düşmanlık var arada. Hadi ben onları satın alayım o zaman. Gittim.
Düşmanlığı bitireceğim.
Üçünü satın aldım ve içki işine girdik. Vodka, gin onları yapıyorduk daha ziyade. Bir de viski yapmak istiyoruz ama viski yapması 3 sene sürüyor. Yapıyorsunuz. Evet. Fıçıya koyacaksınız. 3 sene bekliyorsunuz.
Ben viskiyi çok severim bu arada da. Tam burada girecektim. Viskiyi bir de böyle maple şurup barrel fıçılarında evet. Bekletip yapılan viskileri ayrıca seviyorum. Keşke bu filmi orada çekseydik ya Evren. Ben Kore'ye gidesim geldi şu an.
Şimdi evde bir fıçı viskim var. O daha 2,5 sene beklemesi lazım. Gerçi şimdi içmeye başlıyorsun ama tadı ve rengi aynı değil. Bu arada da rakı bulunmuyordu burada. Ya dedim bir rakı yapalım. Oturduk ortağa dedim ki bak 3 şişe rakı verdim. Dedim bana rakı yap. Tamam dedi. O araştırdı. İlk 5'ini yaptı geldi. Birincisi rakıyla alakası yoktu. İkincisi de pek yoktu. Dedim bu ilk 5'i biz başka içki olarak içelim. Sen gene yap. Gene yaptı. Ondan sonraki onu 10 ile 15 arası Türkleri getirdik bizim damıthaneye. Mezeyi de koyduk. Biz Mediterranean Specialty Food yani markette meze de satıyoruz. Ve Türk isimleriyle börek, meze, pide onun gibi. Onları getirdim. Dedim 5 kişi bunların tadına bakın. Bana not verin. Hepsinin numaraları var. Onlar yazdılar. Ondan sonra 15 ile 20 arasını başka bir grup getirdik. En son 26.'yı piyasaya sürdük. Ve fena değil. Amaç rakıdan para kazanmak değil. Amaç mesela rakı var burada Türk rakısı. $55 $60 arası. Aynı büyüklükte Uzo $20. $18 $22. Ve Türkler rakı içmiyor. Uzo içiyor. Çünkü çok pahalı. Hı hı. Bir de her zaman bulunmuyor. Her dükkanda bulunmuyor. Hiç olmazsa dedik biz birincisi rakıyı tanıştırırız Kanadalılara. İkincisi Türklerden de isteyen olursa alır. Yani rakıdan para kazandığımızı söyleyemeyeceğim. Ama bir isteği yerine getirmiş oluyoruz. Üretimimiz çok değil. Rakı üretimi, vodka, gin bayağı var. Ama rakı üretimi 50-60 şişe aylık. Yani o çıkarsa 100'e çıkar. Zaten rakı yapması çok zor. Uzun zaman alıyor. Onun için ayrı bir imbik kurduk. Çünkü cin ve vodka yaptığımız imbiği kullanırsak ondan sonra onu belki 1-2 hafta temizlememiz gerekiyor. Koku gitmiyor. O yüzden rakı için çok büyük planlarımız yok. Amacımız bu civardaki rakı ihtiyacını ve eğer isteyen varsa başka eyaletlerde onlara da gönderiyoruz ama sıkıyor bizi o zaman. Mesela bir ara isteyen çok oldu, elimizde rakı kalmadı. Ki fazla da yapmıyoruz. O yüzden rakı için çok büyük planlarımız yok. Amaç dediğim gibi bir Türk içisi olduğunu tanıtmak. İkincisi Kanadalıları da alıştırıyoruz. Üçüncüsü de buradaki Türk vatandaşlarımıza market gibi yardımcı oluyor.
Ahmet Bey valla çok güzel konuştunuz. Benim sorularımın bütün hepsini zaten siz cevapladınız. Ben de aynısını soracaktım. Şey diyecektim size hani Kanadalılar çok fazla aslında rakıyı bilen bir ülke değil. Yani şey insanlar değiller. Burada Kanadalı müşterileriniz de olmaya başladı mı? O tadı sevmeye başladılar mı?
Var. Bayağı var aslında. Kanadalılar Türklerden daha çok alıyor diyebilirim. Şimdi Vancouver'da gene çok büyük bir Türk nüfusu yok. Var gene ama mesela ben geldiğimde 1984'te kaç kişiydi? Belki 50 kişi, 100 kişi yoktuk bile. Yani çok azdı. O zaman Toronto'da bir 10 bin kişi varmış. Şimdi bayağı yükseldi. Mesela bazı müşterilerimiz var. Yıl başında bizden 30 kişi alıyor. Ailesinin resmini koyuyor üstüne arkadaşlarına veriyor.
Kanadalı aileler mi?
Evet, Kanadalılar. Sonra benim ortağım mesela rakıyı sever. İçkiyi çok iyi biliyor. O mesela tek olarak ve çikolatayla yiyor. Ya dedim çikolatayla olmaz. Veya tatlıyla yemeye çalışıyor. Benim de böyle hoşuma gidiyor. Yani tam Türk gibi içmiyorlar. Ama yavaş yavaş onlara da alıştırıyoruz. Mesela benim marketten meze alanlara bunu böyle rakıyla içecektiniz dedim. Sonra Liquor Control Board geldi. Ya dedi bunu yapmasanız daha iyi olur dedi. Ufak şişelerden eşantiyon veriyorduk Kanadalılara. Bunu da yapmayın dedi. Mecburen onu yapmıyoruz.
Benim de çoğu Kanadalı arkadaşım genelde rakıyı sek içmeyi seviyor mesela. Denediklerinde evet. Su koyduğunda o rengi değişmesi onları böyle bir heyecanlandırıyor. Wow, su koydun bu rengi değişiyor falan. Ama ondan sonra şey diyorlar ya bunun tadı aslında sekken daha güzelmiş. Suyla ben bunu beğenmedim diyorlar.
Evet doğru. Hatta bazısı portakal suyu koyuyor içine. Bazısı maden suyu koyuyor. Ya var değişik içiyorlar ama hiç olmazsa rakının Türk içkisi olduğunu biliyorlar. Ben rakıyı severim ama rakının bir kötü tarafı var. Rakı içtiğiniz zaman çok yiyorsunuz. O yüzden biraz fazla rakı içmemeye çalışıyorum ama çok zor.
Zor. Şişe var mı yanınızda? Sizin rakınızın şişesi orada?
Tabii bir dakika. Ülker şişe, Ülker rakı. Bakarsanız Türk bayrağımız. Çünkü bu Türk içkisi. Arkasına çevirirseniz nazar boncuğumuz ve üstünde Turkish Spirit yani bu Türk içkisidir diyoruz. Bunu kalkıp da Kanada'nın bir içkisi olarak tanıtma gibi bir amacımız yok.
Tasarım da şişenin tasarımı da çok güzel. Etiketi logosu da çok güzel. Bol bol şanslar diliyoruz. Hatta ben denemek istiyorum. Umarım Toronto'da da alabileceğimiz bir platform oluşur yakında.
Ben size gönderirim. Problem değil o.
Biz geliriz
umarım. Bir dahakine burada böyle elimizde.
Tabii.
Tabii bizim isteğimiz oraya gelelim hep beraber masada sofrada böyle. Kapatmadan son bir soru soracağım. Ülker markası Türkiye'de çok bilinen bir marka. Hani bisküvi ve işte abur cubur üreten ve birçok alanda üretim yapan bir marka. Hiç acaba karıştırılır diye korkmadınız mı Ülker markasını koyarken?
Vallahi hiç aklıma bile gelmedi açıkçası. Halbuki Ülker'in çok malını bizim dükkanda satıyoruz. Tek sebebi soyadım Ülker, o yüzden koyduk. Yoksa Ülker markasıyla falan en ufak bir yarışma veya da onların adını kullanma gibi bir şeyimiz yok. Çünkü Vancouver'da zaten Ülker markası pek bilmiyor Türkler haricinde. Ve bizim rakı zaten sadece burada. Türkiye'de satma gibi bir veya yurt dışına satma gibi bir planımız da yok. O yüzden hatta düşündüm acaba bir problem olur mu diye. Ama zannetmiyorum. Çünkü benim soyadım. Yani soyadımı kullanmak bana normal geldi.
Ahmet Bey çok teşekkür ederiz bize konuk olduğunuz için.
Rica ederim.
Evet kesinlikle. Ben hatta şeyi çok iyi böyle o enerjiniz buraya çok güzel geçti. Böyle biz birlikte bir sofrada otursak ve sizin 40 yıllık anılarınızı dinlesek diye böyle bir içimden geçirdim. Yani. Umarım korona sonrası Vancouver'a geldiğimizde de sizi ziyaret ederiz.
Tabii.
Tecrübelerinizden, deneyimlerinizden yararlanırız. Çünkü bizim için çok önemli. Çok fazla insan izliyor o kanalımızı. Gelmeyi düşünenler ya da buraya yeni gelmiş insanlar da çok izliyor. Ve onlara da bir nevi böyle hikayeler çok destek oluyor diye düşünüyoruz. O yüzden siz de kendi hikayenizi bizimle paylaştığınız için çok çok teşekkür ederiz.
İki şey daha söyleyeyim. Benim burada başardığım şeyler oldu. Ama en çok başardığım bir göçmen olarak mühendislikte üst yönetime geçmek ve benim yüzümden arkamdan bu şekilde takip edip o güne kadar arka odada sadece mühendislik yapan birçok kimse yukarıya çıktı. Yani mertebelerde tırmandılar ve iyi bir yere geldiler. Dediler bize yolu sen gösterdin. Okey. İkincisi burada çok Türk öğrenci var ve bunlar burada iş bulup kalıyorlar. Burada mühendisleri bir araya toplayayım diye düşündüm. Benim ofisin toplantı odasına çağırdım bütün Türkleri. Dedim arkadaşlarınızı söyleyin mühendis ve mimarlar gelsin. 20 kişi falan bekliyorduk. 30 kişi geldi. Dedik ya burası büyük oldu. Bir pub kiraladım. 60 kişi falan bekliyorduk. 100 kişi geldi. Ve dedim ki ben bunu devamlı yapayım. Ve senede 3 defa bütün Türk mühendis ve mimarları topluyorduk. En son toplantımıza ki koronadan önce oldu 350 kişi geldi. Ve koronada Mart 29'unda geçen sene gene bir toplantımız olacaktı. Ve 500 kişiyi bekliyorduk. Maalesef onları iptal ettik. Yani burada Türkleri de bir araya getiriyoruz. Mesela elektrik mühendisleri elektrik mühendislerini buluyor. Nasıl iş bulurum diye bakıyor. Veyahut da burada iş sahibi olan Türkler var. Onlar geliyorlar. ya bizim şirkette bunlara ihtiyacımız var. Çok iyi bir eylem oluyor. Hatta başkonsolosluğumuz da gelirler. Yani iyi bir şey oluyor. Bütün Türk olarak burada bunları yapmamız lazım. Yani evet, kalkıp da ben işim tamam iyi ben böyle şey yok. O yüzden bütün Türklere diyorum ki eğer Kanada'nın ve Türkiye'nin iyi taraflarını birbirinize toplarsanız burada Türkleri durduracak kimse yok.
Çok güzel söylediniz.
Çok değerli bir şey söylediniz gerçekten. Birçok kişi zaten hani biz de 3 yıldır Kanada geyiklerini yapıyoruz ve rastladığımız insanlar var. Genelde kabuklarına çekilenler, uzun zamandır burada olup artık ben Türklerle uğraşmak istemiyorum diye hani kendi hayatlarına odaklananlar da var. Hayır, onlara da saygı duyuyoruz ama sizin 40 yıldır burada olup hala üstüne çalışıyor olmanız, hala bir şeyler yapıyor olmanız da gerçekten çok takdir edilisi. Çok teşekkür ederiz. Ben herkes adına teşekkür edeyim buradan.
Umarım bir gün yüz yüze de görüşürüz Vancouver'da. Belki sizin yaptığınız toplantılara katılırız. Çok güzel olur.
Böylece geldik Kanada Geyikleri'nin bir videosunun daha sonuna. Bir beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ahmet Bey'e de çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.
Sağ olun.